Ayrım 21, sayfa 186. Büyük denetçiler. İki komünist, Zagros ve Porfigogenis ve iki sosyalist, Svolos ve Tisrimokos'tan oluşan EAM bakanları, 2 Eylül 1944'te hükümete katılmak üzere Kahire'ye hareket ettiler. Churchill, hükümeti olabildiğince çabuk Kahire atmosferinin dışına çıkarmaya karar vermişti. Çünkü burada bulunan Yunan kolonisinin büyük çoğunluğu EAM'ın görüşlerini benimsiyordu ve bunlar girişim için çok tehlikeli olabilirlerdi. Bu nedenle Papandreou da dahil hükümetin tüm üyeleri ayın 7'sinde Caserta yakınlarında tipik bir İtalyan köyü olan Cave de Treni'ye davet edildiler. Bu sırada Tizimas propaganda amacıyla İtalya'da seyahat ediyordu. Yolda şans eseri bakanların Cave de Treni'ye geldiklerini öğrendi ve bir an önce oraya gitmeye karar verdi. Bindiği aracı kullanan ve müttefik karargahına bağlı sağlık görevlisi onu götürmeyi reddetti. Tizimas yine de bir kamyonla Napoli'ye, oradan da karantina altındaki hükümete ulaşmayı başardı. Bakanlar bir otele yerleşmiş, vakit öldürüyorlardı ve dış dünyadan tamamen kopmuşlardı. Tizimas onlara Amfilokya, Arinion ve Preveza'nın kurtarıldığı haberini verdi. Yunan hükümetine hiçbir haberin ulaştırılmadığı görülüyordu. Bakanlar, Yugoslavya aracılığıyla düzenli haber alan bu adamı karmaşık duygular içinde dinlediler. Kullanabilecekleri bir radyo alıcısına bile sahip değildiler. Tizimas'ın ilk düşüncesi, gelecek günlerde onlara düzenli bilgi sağlayacak ilişkiler kurmak oldu. Papandreou orada değildi. Başka bir otelde kalıyor ve muhtemelen daha iyi bilgi sağlıyordu. En azından günlük haberleri alabileceği bir radyoya sahipti. Akşam yemeğinden sonra Porfigogenis başbakanı görmeye gitti. Bu beklenmedik ziyaretçinin gelişi Papandreou'yu pek memnun etmemiş gibiydi. Yorgunluğunu bahane ederek ertesi gün görüşebileceklerini söyledi. Fakat ertesi gün çok şaşırmış olmalı. Çünkü Porfigogenis sabahın çok erken bir saatinde kahvaltıdan önce arkasına 15 kişiyi takmış olduğu halde geldi. Tizimas çantasından birkaç sayfalık notlar çıkardı ve Elas'ın kazandığı başarıları sıralamaya başladı. Kurtarılmış kasabaların adı geçtikçe ve düşmandan alınan malzemelerin listesi uzadıkça Papandreou'nun benzi sararmaya başladı. Hiçbir soru sormadı, sadece her ne pahasına olursa olsun dağıtmaya çalıştığı bir hareketin başarıların küçük notlar halinde kaydetmekle yetindi. Tizimas'ın sonunda yaptığı değerlendirme üzerine de hiçbir yorumda bulunmadı. Bunun yerine Yugoslavya hakkında bilgi istedi. Tito kimdir? Yugoslavya'nın önderidir diye yanıtladı Tizimas. 15 bin kişilik sağcı ustaşı birlikleri ona teslim oldular. Yugoslavya batı için kaybedilmiştir. Başbakanın yüzünde seyirmeler başlamıştı. Kendini güçlükle denetim altına aldı. Tito bölgeyle ilgili amaçları hakkında size herhangi bir şey söyledi mi? Tizimas tempoyla kişisel olarak bir askeri anlaşma imzalamıştı. Anlaşmanın bir maddesi de şöyleydi. Yunanistan'daki Yugoslav birlikleri KKE'nin Makedonya'daki Slav azınlıklara ilişkin politikasına saygı göstermelidirler. Papandreou'nun ikna olmadığı görülüyordu. Görüşme sona erdi. Karantina altındaki hükümet açıkta bekliyordu. Sahnede boy göstermeden önce protokol teşrifatçısı Churchill'den bir işaretin gelmesi gerekliydi. Churchill'in olayları çok yakından izlediğini söylemeye gerek yok. Elas'ın Almanlara karşı kazandığı başarıları güvenilir olmaktan çok uzak bulmuştu. Akdeniz'de görev yapan bakanı Macmillan, Lipper ve Papandreou ile birlikte yeni ve ince bir politika hazırlarken olanca dikkatini askeri anlaşmalar üzerinde yoğunlaştırdı. İngiliz birliklerinin Yunanistan'a indirilmesi planı şimdi daha ileri bir aşamaya gelmiş ve Manna Harekatı adını almıştı. Adından da anlaşıldığı gibi plan sihirli bir güce sahipmişçesine yıldırma amacı taşıyordu. 13-14 Eylül gece yarısından itibaren Manna için hazırlanan birlikler teyakkuz durumuna geçirildiler. Churchill, Op, Cilt 6, sayfa 248. Bu tür bir müdahale Stalin'le yakın zamanda yapılan anlaşmalara rağmen Tahran kararlarına ters düşüyordu. Müttefikler, işgal altındaki bölgeleri kurtarma amacı dışında herhangi bir nedenle yabancı topraklar üzerinde silahlı güç kullanamazlar. Manna harekatına politik bir örtü gerekliydi. Macmillan, yerel yöntemleri kullanmaya karar verdi. Papandreou'nun yardımıyla Ulysses'in Ancient End stratejisini modern koşullara uyarladı. Atina kentinin içine bir İngiliz atı sokacaktı. 15 Eylül'de Elas'ı temsil etmek üzere Sarafis, Edes'i temsil etmek üzere ise Zervas, General Wilson'dan bir davet aldılar. PAA liderleri tedirgindiler fakat bakanlarını hükümete katılmak üzere bir kez göndermiş bulunuyorlardı. Ok yaydan çıkmıştı ve derenin ortasında at değiştirecek vakit yoktu. Sarafis, 19 Eylül sabahı kendisini Caserta'ya götürmek üzere bir nakliye uçağının hazır beklediği Neredia havaalanındaydı. Tam hareket edecekleri sırada telsizci elinde bir telgrafla yetişti. Başbakan Papandreou, İngiliz General Sikobi'yi Yunanistan'daki müttefik güçleri başkanlığına atamıştı. Bu iş iki aşamada tamamlanmıştı. İlk önce General Wilson, Kurmay Başkanı Kor General Sikobi'yi Yunanistan'daki İngiliz güçleri komutanlığına atamıştı. Almanlar ayrılmadan önce Atina'yı ele geçirmek gibi bir sorun olmadığı için Scobie'nin görevi Manna harekatının yürütülmesiyle sınırlı olacaktı. Bu başka bir ülkenin iç işlerine müdahaleden başka bir anlam taşımıyordu. Fakat Papandreou hükümeti için anayasa değerindeki belge başbakana, başkomutanı atama yetkisi veriyordu. İlgili bölüm son derece özlüydü ve Yunan ordusunun başında bulunacak kişinin milliyeti hakkında özel bir hüküm içermiyordu. Bu durumda Papandreou, monarşi karşıtı unsurlardan temizlenen iki Orta Doğu Tugayı'nın kalıntılarından oluşturulan ve Rimini cephesinde görevlendirilen Yunan Tugayı'nın komutanlığına Scobie'yi atadı. Böylece dış müdahale sorunu ortadan kalkmış oluyordu. Scobie'nin Manlı Harekatı'nı gerçekleştirmekle görevli İngiliz birliklerinin desteğindeki Yunan ordusunun başında Atina'ya yürümesi için her şey hazırdı. Bu noktaya varmak için Orta Doğu ayaklanmasının sahnelenmesi, monarşi yanlılarından oluşturulan muhafız bir gücün tertiplenmesi ve kısmen de Papandreou'nun Lübnan görüşmelerinde güçlü bir konuma getirilmesi gerekmişti. İki yıldır süren provokasyonlar ve direnişi yıpratma faaliyetleri, şimdi barış getirme iddiasında olan yabancı bir gücün varlığını haklı çıkaracak şekilde meyvelerini vermekteydi. Truva atı Papandreou hükümetiydi. Scobie ve birlikleri ise atın karnında pusuya yatmışlardı. Sadece birkaç ayrıntı kalmıştı. Sarafis, Elas'ın nihayet cehenneme yollanabilmesi için Caserta'ya çağrılmıştı. İngiliz güçlerinin ve Rimini Tugayı'nın başına geçen Scobie, partizan güçlerinin de komutasını almalıydı. Eam Elas politikası böyle bir şeyin olabileceğini hiç hesaba katmamıştı. Fakat Caserta'da Sarafis'in Lübnan şurubunu son damlasına kadar içmekten başka yapabileceği hiçbir şey yoktu. Geldiği andan itibaren Scobie'ye tanınan geniş yetkileri acı bir dille protesto etti ve Atina'da yasa ve düzenin sağlanması işinin bir Yunanlıya verilmesini sağlamaya çalıştı. Fakat artık çok geçti. Zervas aynı konferans masasında oturuyor, onunla alay ediyor, sözünü kesiyordu. Yazık, her şeyi mahvetmek için uğraşıyorsunuz. Papandreou daha önceden alınan kararı açıklamadan önce hatır için dinledi. Karagorgis'in daha sonra açıkladığı şu gözlemi bir ölçüde doğruydu. Caserta askerlerin Lübnan'ıydı. Eam'ın yargılanması devam ediyordu. Papandreou ne kadar ilerleyebileceğini biliyordu. Eam Elas çetin bir meydan savaşı veriyordu ve onun Caserta'da yeniden ortaya çıkmasına izin verilemezdi. Artık oyun politikanın kurallarına göre oynanıyordu ve en geniş askeri gücü temsil eden Sarafis bir komitenin aldığı olağanüstü kararlar karşısında başını eğmek zorundaydı. Ulusal Birlik Hükümeti'nin delegeleri General Scobie'yi Yunan Silahlı Kuvvetleri'nin ve dağ örgütlerinin komutanlığına getirmiştir. Adı geçen örgütlerin liderleri iktidarı ele geçirmek için hiçbir girişimde bulunamazlar. Bu yönde girişilecek her manevra cezalandırılması gereken bir suç ve devlet güvenliğine karşı girişilmiş bir saldırı olarak değerlendirilecektir. Andarteler kendi aralarındaki düşmanlıklara son vermeye çağrılırlar. General Scobie'nin emirleri olmaksızın Atina bölgesinde hiçbir harekata girişilemez. Güvenlik müfrezeleri yasa dışı ilan edilmiştir ve çağrı yapıldığında teslim olmamaları halinde kendilerine düşman güçler olarak muamele edilecektir. Zervas, plaka anlaşması gereğince kendisine ayrılan bölgede Almanlara karşı mücadele edecektir. General Sarafis, Attika, Atina bölgesindeki Pelopones, Aris'in faaliyetlerini önlemek için seçilmişti ve Tras, Selanik'i kapsayan bölge dışında Yunanistan'ın geri kalan kısmında aynı şekilde hareket edecek. adı geçen bölgeler, Ulusal Birlik Hükümeti'nin İngilizlerle işbirliği halinde belirleyeceği komutanların emrine verilecek. Alıntı Loverdo, Op Cilt, sayfa 339. Bu dokümanın her paragrafı şiddetli tartışmalara yol açtı. Zegvos, Selanik bölgesi komutanlığının Bakircis'e verilmesine çalıştı. Fakat boşunaydı. Papandreou, Elas delegelerinin görüşmeleri kesme tehdidinde bulunacak konumda olmadıklarını biliyordu ve bir adım bile gerilemeyecekti. Atina ve Selanik bölge komutanlıkları adı çıkmış iki faşiste verildi. Tusola Koglu hükümetinin eski jandarma komutanı Albay Spiliotopoulos ve Elas'ın direniş hareketinin daha başında şüpheli hareketleri nedeniyle dağıttığı PAO'nun sabık lideri Albay Papageorgiou'du. Anlaşma 26 Eylül günü bir yanda partizanların temsilcileri, diğer yanda Papandreou, Wilson ve Macmillan olduğu halde imzalandı. Aynı anda Elas, Almanların yarattıkları cehennemde güç bir mücadele veriyordu. Partizanlar Epirus'te, Filiates ve Arta'ya girdiler. Naupaktos'u kurtardılar. Daha sonra Peloponez'in merkezi Tripolis üzerine yürüdüler. Kısa sürede tüm Yunanistan, PAA'nın yönetimi ve Elas'ın denetimi altına girebilirdi. Kazanılan her zafer, yerden mantar gibi biten Caserta Anlaşması'na çarpıyordu. Papandreou, Eylül sonunda Roma'da Moskova'ya gitmek üzere Churchill'le görüştü. Papandreou, tüm zorlamalara rağmen bu toplantının konusu ve sonuçları hakkında hükümet üyelerinin hiçbirine bilgi vermedi. Churchill 9 Ekim'de Moskova'ya indi ve aynı günün akşamı Molotov ve Eden'in de hazır bulundukları bir toplantıda Stalin'le bir araya geldi. Toplantı samimi bir hava içinde başladı. Uygun bir fırsatı değerlendirerek şöyle dedim. Balkanlardaki durumumuz hakkında karara varalım. Ordularınız Romanya ve Bulgaristan'da bulunuyorlar. Bu bölgede çıkarlarımız, misyonlarımız ve ajanlarımız var. Küçük ölçekler konusunda anlaşmazlıklara düşmeyelim. Britanya ve Rusya'yı ilgilendirdiği kadarıyla size Romanya üzerinde %90, bize de Yunanistan üzerinde %90 egemenlik desek ve Yugoslavya içinde karşılıklı olarak %50 oranını kabul etsek nasıl olur? Söylediklerim tercüme edilirken yarım sayfa kadar bir kağıt üzerine şunları yazdım. Romanya, Rusya %90, diğerleri %10, Yunanistan, Büyük Britanya, ABD ile anlaşmalı olarak %90, Rusya %10, Yugoslavya %50-%50, Macaristan %50-%50, Bulgaristan, Rusya %75, diğerleri %25. Tercüme işi bittiği zaman kağıdı Stalin'e uzattım. Kısa bir sessizlik oldu. Stalin mavi kalemini aldı, kağıdın üzerine kalın bir kabul işareti yaptı ve bana doğru uzattı. Her şey bir an içinde olup bitmişti. Churchill, Op, Cid, 6, sayfa 198. Alea casta est, lat kader böyleymiş, Churchill vicdani bazı nedenlerden dolayı endişeli gibidir. Şöyle devam eder. Şüphesiz uzun ve endişe dolu bir süreç boyunca bu işi düşünmüştük ve sadece doğrudan savaş zamanına özgü düzenlemelerle ilgileniyorduk. Daha sonra uzun bir sessizlik oldu. Kurşun kalemle yazılmış kağıt masanın ortasında duruyordu. Sessizliği bozarak şöyle dedim. Milyonlarca insanın kaderini böylesine rastgele belirlememiz bir tür kinizm olarak düşünülmez mi? Kağıdı yakalım. Hayır, sizde kalsın dedi Stalin. Churchill, Op, Cilt, 6, sayfa 198, VD. Bölüm 2. Çalınan Zafer, 1944-1946. Kurtuluş. Moskova Anlaşması geleceğin kaderini belirledi. Bugünden geriye doğru bakınca olayların zamanlamasını yapabiliyoruz. Nedir ki, yaşanan zamanın içinde PAA'ya ya da Elas içinde yer alan, Atina ya da dağlarda yaşayan hiç kimse, yaygın spekülasyonlara rağmen Churchill ve Stalin arasında yapılan alışveriş konusunda en küçük bir bilgiye dahi sahip değildi. Sovyet elçisinin Kahire'de Rusos'a, daha sonra Çerniçev'in Bakircis'e ve nihayet Popov'un Siantos'a verdiği üstü kapalı öğütler, Papandreou'nun Churchill'den aldığı raporda yazılı olanlardan çok daha belirsizdi. Başbakan, Elas'ın gerçek gücünü gerek öznel gerekse nesnel bakımlardan olduğundan az değerlendirmiş olmakla suçlandırılabilir. Fakat onun İngilizlerin belirleyiciliği ve Sovyetlerin kayıtsızlığı konusundaki düşünceleri tamamen gerçeği yansıtıyordu. PA ve KKE liderlikleri sadece tanrıların kendi aralarındaki sırlarının dışında bırakılmakla kalmadılar. Aynı zamanda kendi saflarındaki insanları çok dolambaçlı yollardan edindikleri bilgi kırıntılarını değerlendirerek yönetmekte de güçlük çektiler. Merkez komitesindeki karar verme yetkisine sahip Bolşeviklerin büyük devrimci müttefikleri Rusya tarafından tamamen terk edildiklerini öğrenebilmeleri oldukça güçtü. Öte yandan savaşçılar Kaserta Anlaşması'nı sineye çekmek zorunda kaldılar. Alınan önlemleri haklı görebilecek durumda olmayan Elas, karargahı dışlanmak suretiyle bir tür sansüre uğratıldı. Uyguladıkları model dağılmıştı. Kendi başına hareket edebilen tek bir birim, tek bir bölge karargahı bile kalmamıştı. Hazırlanan raporlar Kaserta'ya ulaştırılıyordu. Her birim sadece kendi bölgesini ilgilendiren düzenlemeler hakkında bilgilendiriliyordu. Makedonya'da Markos ve Bakircis, Selanik'e girmeme emrini aldıkları zaman durumu protesto ettiler. Yerel örgüt kendi hazırlıklarını ve düzenlemelerini bizzat yaptı ve işbirlikçi Papa Georgio'nun bölgesel güçlerin komutanlığına atanmasına şiddetle karşı çıktı. Savaşçı subaylar ve kapetanyos dışarıdan düzenlemelerin yapılmasına itiraz ettiler. Elas karargahının kendi birlikleri üzerinde denetim kurmakta farklı ve çok daha büyük güçlüklerle karşılaşacağı görülüyordu. Florina yakınlarında Gotsev adında otonomist bir Makedonyalının önderlik ettiği bir Elas alayı Kaserta Anlaşması'na başkaldırdı ve Yugoslavya'ya geçmeye karar verdi. Makedonya liderliği duruma müdahale etme emri aldı ve Markos emirlere itaat ederek birliği dağıttı. Bu Elas'ın hükümet tarafından onaylanan tek eylemi olacaktı ve harekete katılan bazı subaylar düzenli ordu saflarına alınacaklardı. Aris, İngiliz isteklerine uygun olarak Peloponez'den geri çağrıldı. Aris, son birkaç haftadır geri dönülemeyecek bir noktaya ulaşmaya çalışarak bütün gücüyle ilerliyor ve Elas'ın savaş meydanlarında tartışılmaz bir zafer kazanması için uğraşıyordu. Lübnan ve Kaserta anlaşmaları gibi sahtekarlıklara ayıracak zamanı yoktu. İngiliz ajanlarının faaliyetleri hakkında her şeyi biliyor ve çatışma anının yaklaştığını sezinliyordu. Peloponez'den çağrılması üzerine karargaha geri döndü. Orada hala birilerinin kendisini dinleyeceğini umuyordu. Atina'da meydana gelen bir ayaklanma, Eylül ayının ikinci yarısında Almanları içinden çıkılamaz bir kargaşalığa sürükledi. Bu sırada Reh servisleri telaş içinde iktidarın İngilizlere teslimini örgütlemeye çalışıyorlar, bir yandan da başkenti güvenlik içinde terk etmeye hazırlanıyorlardı. Hitler'den gelen bir mesajda Yunanistan'daki işleyen tüm tesislerin tahrip edilmesi emrediliyordu. SS generali Simans emri çok geniş biçimde yorumladı ve kenti yıkmak, tüm politik engelleri havaya uçurmak istedi. Pire limanındaki tesislere ve başkente su sağlayan Maraton Gölü deposuna patlayıcılar yerleştirdi. Fakat ansızın Berlin'e çağrıldı ve komuta General Felmi'ye geçti. Felmi aptal değildi. Yunanlılarla ilişki kurmaya çalışıyor, Haydari kampını dağıtarak Temiktokles, Sofolis, George Kafandaris ve Stilanos Gonatas gibi Liberal Parti'nin eski liderlerini serbest bırakarak iyi niyet gösterilerinde bulunuyordu. Sofolis daha ilk özgürlük havasını almıştı ki Offer subayı Hampe ile görüşmeye götürüldü. Felmi geri çekilme meselesini PA temsilcileriyle görüşmek istiyordu. Roland Hamp, Die Rettung Athens, Wiesbaden, 1951, sayfa 17, VD. Sofolis öneriye yanaşmadı ve Hampe'ye Başpiskopos Damaskinos'la görüşmesini tavsiye etti. Başpiskopos'un kariyeri gittikçe yükseliyordu. Kral naipliği için adaylığı, işgalin kurbanlarının yanında tavır alışıyla ve İngiliz istihbarat ajanı Frank McCaskey, Almanlar ve İngilizler arasında bir son dakika anlaşması sağlamak için giriştiği bir dizi akıl almaz maceradan sonra Atinalı Scarlet Pimpernel takma adını aldı ile kurduğu ilişkiler sayesinde önemli ölçüde destek bulmuştu. Damaskinos, Elas üzerinde gerçek anlamda bir etkiye sahip olmamasına rağmen partizanları Almanların geri çekilişi sırasında makul bir tavır almaya ikna etme görevini üstlendi. Felmi de buna karşılık Maraton deposundaki patlayıcı maddeleri söktü ve bu işten vazgeçti. Damaskinos, Kaserta anlaşmalarına pek güven duymuyordu. Başpiskopos, Almanlardan çok Elas'ın Atina sokaklarında bir zafer kazanmasından korkuyordu. Atinalılar, Papandreou ve onun takımına ayrılan mabedi ele geçirmeye kışkırtılmamalıydılar. Eam Merkez Komitesi'nin içinde bile şiddetli bir mücadele sürüyordu. Ekim'in ilk günlerinde Aris'in can düşmanı Ortodoks Ioannidis kendi tarzında bir darbe hazırlıyor ve bir oldu bitti yaratmaya çalışıyordu.